Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Zihin Okulu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medayim Yanık'ta. Bugün yine sizlerin karşısındayız. Efendim gündem bizim için önemli, toplumumuz için önemli. Ruh sağlığı açısından geçen programda yine koronavirüs ile ilgili konuşmuştuk. Bu hafta biraz daha bu konudan devam edelim istiyorum hocam. Yani bu stresle başa çıkma meselesi, stres altında olduğumuz muhakkak, fakat bunun bir ruhsal rahatsızlığa gitmesi, dönmesi nasıl oluyor? Nasıl fark edilebilir ve hani zihnimizi, ruh halimizi, bedenimizi bu hijyenle birlikte stresle nasıl başa çıkabiliriz meselesi, stresten biraz nasıl arındırabiliriz, makul düzeyde tutabiliriz ki geçen programda da değinmiştiniz stresle bağışıklık sistemi arası, bugün belki biraz daha ondan bahsedelim, açalım o konuyu gibi konularımız var. Yani şöyle, yani başlamak gerekirse böyle zamanlarda bizi bekleyen ruhsal rahatsızlık, artış olmasını beklediğimiz ruhsal rahatsızlıklar ve bunların belirtileri neler olabilir?
Evet. Şimdi Feyzullah, zor zamanlar insanlık için. Gerçek bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden de uzun süreli bir stres altında kalacağız. Bunu geçen hafta da konuştuk. Ve bu stresle baş etmek elzem. Çünkü uzun süreli stres kortizolu yüksek tutarak bağışıklığımızı baskılıyor. Bu virüsle baş edebilmek için tek silahımız bağışıklığımız. Çünkü etkeden bir ilaç yok. Bağışıklık sisteminiz güçlü ise baş edebiliyor bedeniniz bununla. O yüzden bedenimizi sağlam tutmak, beslemek kadar ruh sağlığımızı da yönetmemiz gereken bir süre. Hem bireysel anlamda, hem grup anlamında, hem büyük topluluklar anlamında psikolojik süreçlerin yönetilmesi gereken bir dönemdeyiz. Neler artacak? Bir, hızlı bir sayayım önce. Her türlü duygularda artma olacak. Çünkü bir stres var olan duyguları şey yapar, tetikler. Bir kaygı artacak. Özellikle hastalık kaygısı artacak. Korku artacak. Fobik korku bu. Bir şeye karşı, koronavirüse karşı genel fobiyi de tetikler tabii bu. Korkularımızda bir korku hissimiz de artacağı için
olabilir. Ne korkusu varsa onlarda da artış
olur. Tabii diğerlerinde de artış olur.
Ama böyle bir koronafobiye gibi bir şey ortaya çıkabilir yani.
Çıkabilir. Obsesyonlarımızda artış olacak. Yani sanki her taraftan koronavirüs bulaşacakmış. Rasyonel bulaşma ile ilgili şeyleri bırakıp bazı, herkes de demiyoruz bütün bunlar. Bu olasılıkları artan, önlem alacağımız alanları söylüyoruz. Buralardan artabilir kişiler. Ama bunlar her biri durdurulabilir. Bakın, mutlak olacak, olmak zorunda olan şeyler gibi demiyorum. Aslında biraz bunları tarif edip, hijyen nasıl elimizi 20 saniye yıkamanın şöyle bir koruyuculuğu var ise, bunlara karşı, olacak şeylere karşı psikolojinin söyleyeceği şeyler var. Müdahaleler var. Bu programda sayacağız, sonra da müdahaleleri söyleyeceğiz. Depresyon artabilir. O da bir duygu. Depresif bir duygu durumu oluşabilir. Stres olduğu için var olan depresyon tetiklenebilir. Yeni bir depresif ruh hali baskın olabilir. Daha önce anksiyete bozukluğu, bir ruhsal hastalığı olanların tetiklenmesi artabilir bu dönemde. Ama yeni vakalarda, yeni hallerde eklenebilir. Ama bazı insanlarda da dayanıklılık gücü artabilir. İki taraflı bir şeyden bahsediyoruz. Bir de tekrar söylüyorum. Korku yaymamak istemiyorum. Bunlar olabilir ama bunlar durdurulabilir de. Bir nevi tedbir almak için söylüyorum. Çok büyük ihtimalle uyku düzeninde bozulmalar olabilir. Nasıl düzeltebiliriz bunu konuşacağız. Başka insanlarla ilişkilerimizde bozulma olabilir. Yani çünkü biraz böyle tek başına kalmanın tetiklendiği bir şey, ama bir yandan da grup dayanışması gereken bir şey bu dönem için. En fazla grup dayanışmasına ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. diyelim ki bir yakınlarımızdan, sevdiklerimizden biri bir virüs olduğunda, hani onu aramızdan ayrılacak ve öyle bir şey ki ona elinden tutup eşlik edemiyoruz ya. Yani. Şimdi diyelim kanser olsa, diyabet olsa, başka bir şey olsa elinden tutup eşlik ediyoruz. Bunun pis bir tarafı bizim kontrolümüzden çıkıyor.
Evet.
En azından ağır vakalar. Diğer şeylerle nasıl baş edeceğimizin de şey yapılması lazım. Yani o yeni vakalarda, hastane yatmayan vakalarla ne yapılacak şeyi. Onun da başka bir şey. O yüzden de böyle bir başkalarıyla ilişkilerimizin bozulabileceği, sosyal izolasyona, tek başına kalma riskine, insanlardan kaçmaya, tamamen kaçmaya yönelik bir şey oluşacak. Yani çünkü yani bu koronavirüs almış kişilere zombi muamelesi olmaması gerekiyor.
Evet.
Zombiler hani geliyor sana saldırıyor ya filmlerde, öyle şey. Böyle bir şey yok ortada.
Evet.
Ama bir yandan da elinden tutup o düzeydeki yardım edebileceğimiz bir durum da değil. Aradaki
evet. Yani
şeyden
sarılıp işte omzuna yaslanıp birbirinizin ağlayamazsınız yani. O kadar yet temas da kuramazsınız.
Bir yeni durumla
karşı karşıyayız.
Karşı karşıyayız. O yüzden böyle birçok anksiyete belirtisinde, kaygı belirtisinde, depresyon belirtisinde var olan eski tablolarda ve yeni tablolarda doğrusu bir artış bekliyoruz. Ama bu artışın toplumun herkesi kapsayacak nitelikte olmadığını, diyelim ki aşağı yukarı bir obsesif kompulsif %3 ise bu dönemlerde %4-5'e çıkabileceği, yeni vakalar eklenebileceği gibi şeylerden bahsediyoruz. Hareketsiz kalmak gibi bir riskle karşı karşıyayız. Çünkü insanlar çekilecek. Çekildiği zaman da diyelim ki eve tıkılma ve evde tek başına kalma gibi bir şeye girebilirler. Buralarda böyle bir nevi küçük ev içinde fiziksel egzersizleri arttırma veya kısa yürüyüşler yapabilmekten vazgeçmeme. Yani gündelik hayatı bir yandan devam ettirilmesinin rasyonel olduğu yerde devam ettirmemiz gerekiyor. Yani bir nevi bak hep rehberlere ihtiyacımız var. Rasyonel akıl diyor ki şu şekildeki şartlarda gündelik hayata şöyle devam edebilirsin dediğinde devam etmemiz gerekiyor. Şuralarda evde kalmamız gerekiyor. Sağlık otoriteleri onu tanımlıyor zaten zamanına göre.
Yurt dışından geldin 14 gün evde kal diyor.
Kalacaksın gibi. Abi yani onun yolu yok. Kalacaksın. Kalacaksın. Yani orada kahramanlık veya şey yok. Kalacaksın. Yani bu türden akılcı tedbirlerin mutlaka sürdürülmesi gereken bir durumla karşı karşıyayız. Ama onu bıraktığımız kişiyle, yani evde olan kişi sosyal bağlarını telefonla, şununla bununla sürdürebilir, her şey yapabilir. Ama bu türden rasyonel tedbirlerin alınması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Bunlarla nasıl baş edebiliriz?
Evet. Birkaç şey sayacağınızı söylemiştiniz hocam. Yani bunlarla başa çıkmaya, aslında bu stresle. Stresle madem bağışıklık sistemimiz bu kadar önemli, ruh sağlığımız her zaman için önemliydi. Bu dönemde de önemli. Yani biraz bu anlamda nelere, koruyucu önlem açısından, belki koruyucu sağlık açısından nelere dikkat etmeliyiz? Hijyeni zaten onu şey yaptık.
Evet, hijyen
konuşuluyor. Herkes de zaten herkes de konuşuyor, konuşuluyor. Bu konuda gerek kamusal anlamda yetkililer, doktorlar gerekli, makul, güzel açıklamalar yapıyorlar, bilgilendirici açıklamalar yapıyorlar. Bu konuda oldukça hassas bir durumdayız. Peki stresimizi nasıl yönetebiliriz?
Şimdi bir kaygımızın, korkumuzun, bedendeki kasılmalarımızın, gerilimimizin bedene yansıyan anksiyete önce farkına varmış olmak. Ya bu özel zaman içerisinde bir stres altında kaldım. Bu benim düşüncelerimde, duygularımda, bedenimde şu değişimlere çıktı. Bu stresin tepkilerinin bir farkına varıp anlamlandırmasını yapmak. İki, bunların bizi irrasyonel davranışlara itmemesi. Sağlık davranıştan kaçmak veya aşırı sağlık davranışına gitmek gibi. Elimizi yıkamaktan kaçınmak veya sürekli el yıkamaya dönmek gibi abartılı davranışlara döndürmememiz lazım. Yani bir nevi bence en önemli şey belirlenen standartları olduğu gibi uygulamak. Bir nevi bir askeri sisteme ihtiyacımız var burada. Esnek bir askeri sisteme. Yani eğer 20 saniye ise 20, onu 30 saniye yapayım, 2 dakika yapayım daha temiz olsun şey değil. İşte şu ortamlarda elini yıka diyorsa şundan sonra buna sürekli katmamak lazım. Yani davranışları denetlemek bu dönemdeki en koruyucu özellik gibi gözüküyor.
Evet.
Dışarı çıkmanın rasyonel olduğu yerde çıkmak, çıkmamanın yerde çıkmamak. Eli belli miktarda yıkamak. İşte insanlarla yani virüs olmayan, açık bir iş, teması olmayan, risk altında olmayan insanlarla bir araya gelmekten kaçınmamak. Yani bugünden itibaren en rasyonel davranış kendimi bir yere kilitleyip başka hiçbir insanla temas kurmayacağım hale gelmek demek değil. Hı hı. Bu o zaman seni uzun süreli koşuyu yapamazsın demektir.
Çünkü dayanamayacaksın uzun süre.
Yani şu anda bugün itibariyle yani bu, neyse hal, Sağlık Bakanlığı, otoriteler diyor ki bugünden itibaren budur standartımız. Ona göre kendini hızlı adapte etmek. Bu dönemde çıkmamaksa çıkmamak. Bu dönemde işte yani okulların devamında bir riskimiz yok olmadığını düşünüyoruz diyorsak o standarda yani sırf devlete otorite almayı alın demiyorum ben. Devlete otoriteye dikkate almak lazım ama güvenilir bilgi kaynaklarıyla bir karar vermeniz gerekiyor. Çünkü her zaman devletler de en iyisini bilmiyor.
Evet.
Yani devletlerin yalan söyleyip söyleme meselesinden ziyade onların da sonuçta insanlık bu meseleyle ilgili bilgiyi bir düzeyde biliyor. Mutlak bir bilme hali yok. Devletin kayıtlarına geçene kadarki süre içerisindeki bir takım şeyler olup bitiyor. Yani bir yalan söyleme değil ama bir devletin de bilebildiği, mekanizmalara ulaşabildiği kadar bilinen bir şey var. Ama bir takım standartlarımızın olması lazım. Yani yoksa internetteki rastgele panik insanların veya kaosu seven insanların anlık tepkilerine boyun eğersek, çünkü bolca yalan ve yanlışın doğası gereği olduğunu biliyoruz şeyde, sosyal medyada. Sosyal medya hem bazı şeyler için ulaşabilmenin imkanı ama bolca manipülasyon, yalan veya hesabın dolaştığı bir yer aynı zamanda. Buna karşı dikkatli olmak lazım.
Bir tane kötü niyetli bir insan şey yapabilir, bunu ortaya atabilir. Korkusu, kaygısı çok olan kişiler de farkında olmadan bu manipülasyonun yayılmasına hizmet edebilir.
Yani bence kişiler ve aileler aşağı yukarı 3 tane temiz kaynak kendilerine saptayıp bu üçünün ortalamasını alsınlar.
Evet.
Bu tür şeylerdeki benim hep şeyim şudur. Yani bir Sağlık Bakanlığı'nı alırsınız. Bir tane ne bileyim işte bir tanıdığınız, kamuoyundan bildiğiniz bir doktorunuz vardır. Onun kaynağını alırsınız. Bunu bir şekilde 3 tane şeyin ortalamasını alırsınız. Bedeni rahatlatmak oldukça önemli bir şey. Bedeni rahatlatmak ne demek şeyde? Mesela diyelim ki bu dönemde gevşeme egzersizleri ve nefes alma egzersizlerini öğrenmek sanki rutin bir şey gibi gözüküyor.
Evet, yani şimdi stres altındayız. Zihnimize ya olursa diye işte gece yatarken, gündüz, gün içerisinde ya olursa, bana da olursa, çocuğuma da olursa, anneme, babama da olursa diye bir düşünce geldiğinde ister istemez bu stresimizi artıracak. Beden de ya olursa ya bazen olmuş gibi tepki verecek. Yani o yani bazen bir şeyin hayali, düşüncesi kendisinden daha fazla etki yapar. Bir şeyin imajinasyonu, zihnimizden o işte koronavirüs kapmışız, hastanede karantina altındayız, işte her tarafımızda böyle sarılmış vesaire. Bunun zihnin gözümüzün önünden geçmesi demek bazen beden onu şöyle demiyor yani beyin. Ya bu sadece bir hayal değil. Olmuş gibi tepki veriyor. Sanki o sırada olmuş gibi tepki veriyor. Yani bu da adrenalin salgılanması demek aslında. Stres belirtisi gösterecek. Beden harekete geçecek. Hormonlar harekete geçecek, hızlanacak. Bu böyle dönemlerde bedeni sakinleştirmek dediğiniz gibi hocam çok önemli olabilir. Bunun yolu da nefes, en azından bazı nefes ve gevşeme egzersizlerini, uygulamalarını bilmek biraz faydalı olabilir.
Çok basit. İnternette,
evet.
YouTube'dan, bir takım sitelerden, bizim Zihin Okulu sitesinde de var. Nefes ve gevşeme egzersizlerini öğrenmek.
Öğrenmek. Çünkü stres, o ne demek? Çünkü ne yapıyor o sırada? Yani biz bunu yaparak ne yapıyoruz aslında? beden çok hızlanmış ya, hormonlar salgılanıyor, adrenalin salgılanıyor. Bedene şöyle bir mesaj veriyoruz aslında. Nefesimizi ayarlayarak, daha yavaş ve derinden alarak ve kendimizi, kaslarımızı gevşeterek. Yavaşla, hormon salgılamayı bırak, tehlikede değilim, şimdi ve burada, şu an güvendeyim demiş oluyoruz aslında bedene.
Çünkü uzun süreli stres altında kaldığımızda kaslarımız kasılıyor. Evet. Herkes bilir. Uzun bir canımız sıkıldığında, üzüldüğümüzde boynumuz, sırtımız, belimiz ağrır ya.
Evet.
Şimdi uzun süreli bir maraton koşusu yapacağız burada. Yorulacağız, sıkıntıda olacağız. Kaslarımız uzun süre kasılı kalacak. O yüzden kaslarımızı gevşetecek bir şey bulmuş olmak, yapmak, nefesimizi ayarlamak bir sakinleşmemize sebep olacak.
Evet. Yani böyle bir günlük rutin stresle baş etme şeylerinden biridir bu.
Tabii. Günde yani bir kaç karşıları dakikayı... nedir? Başka zikir etmek, evet, namazını kılmak, dua etmek, meditasyon yapmak, neyse o. Bunlar da bedeni gevşeten şeylerdir.
Evet.
Beden gevşemesini arttıran şeyleri,
evet,
yapmak. Bir sakinleşmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu.
Evet, yani işte çok çok böyle şey değiliz. Biraz bunaldık, sıkıldık, biliyoruz. İşte abdest almak mesela. Hem hijyen açısından ama daha çok böyle ferahlatması, kişiyi böyle güvende hissettirmesi açısından elimizdeki kaynakları kullanmalıyız. Yani bu böyle bir durumda, dönemde. Diğer maddelere geçmeden hocam, bölünmesin, kısa bir ara verelim. Aradan sonra diğer maddeleri de şöyle hem sıralayalım hem üzerinden bir geçelim. Streste, mücadelede, baş etmede önemli meseleler nelerdir diye bilinmesi gerekenler. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizde kalın efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Zihin Okulu'nda stresle baş etmenin, korona virüslü günlerde stresle baş etmenin, stresi korumanın önemi ve nasıllığı konuşuyoruz aslında. Aradan önce bedeni sakinleştirmek üzerine konuşmuştuk. Nefes ve gevşeme egzersizleri, çeşitli relaksasyon dediğimiz rahatlatıcı, bedeni sakinleştirmeye yönelik stres, bedendeki o stres hormonlarını biraz olsun kontrol alabilmemizi sağlayacak teknikleri konuşmuştuk. Devamında hocam neler yapılabilir? Koruyucu, hemen, önleyici, evet, ruh
sağlığı. Hemen yanına fiziksel egzersizi koyalım. Ben de onu bedeni sakinleştirmenin bir başka yolu olarak söylüyorum. Yani evde yapılan rahat fiziksel egzersizlerden küçük yürüyüşler, güvenli yürüyüşlere kadar bir dizi şey, yani şey olanlar, çünkü biraz ve en azından belli insanlar ev içinde kalacaklar. Bütün gün ev içinde iki büklüm kalmak yerine böyle evi hafif bir şey alan, egzersiz alanına çevirmek. Çünkü egzersiz aynı zamanda bedenimizin de rahatlamasına sebep olabiliyor. Bir başka şey Feyzullah, nasıl bedenimizi gevşetmek, sakinleştirmek, rahatlatmaksa düşüncelerimizi terbiye etmek diyelim buna. Düşüncelerimizi terbiye etmek ne demek? Kaygı, korku, endişe, obsesyon gibi depresif düşünceler gibi. Bunlar zihnimize geliyor ya. Bunları bir şekilde o kendiliğinden gelen hallerini yakalayıp, bir dakika ya, bu benim içine girdiğim o özel halden, şu şartlardan olan şey deyip bir nevi düzeltmek. Yani çünkü diyelim ki sanki her an risk altında ve ölecekmişsin gibi, evet, korkuyla, ya gerçekçi risk halini değerlendirmek. Buna zihni terbiye etmek diyorum ben.
Evet, yani akşamın 11-12'si yatağınızdasınız, gözünüzün önüne böyle bir sahne yine canlandı. Düşünce geçti, ya olursa diye. Kendimize şunu hatırlatmamız lazım. Şu an gecenin 11.30'unda. Yarın ya bana bir şey olursa, çocuğuma bir şey olursa diye şu an bunu düşünmemin bana ya da çocuğuma tedbir açısından bir faydası var mı? Bununla ilgili şu an yapabileceğim bir şey var mı? Şimdi ve burada. Şu an neredeyim? Şu an yatağımdayım, evimdeyim. Çünkü zihin dedi ki o sırada hastanedeymişiz gibi bir görüntü var ya zihnimizde. Zihin hakikaten kendini orada zannediyor. Bedenini de öyle etkiliyor aslında. Halbuki ben şu an, şimdi ve burada, çok meşhur şey var ya şu an, hani çok popüler, şimdi ve burada. Neredeyim, ne yapıyorum, İşte yatağındayım, etrafında ne var, çocuğumda şu bu. Ya olursa diye çok gelmeye başladığında buna inanmanın, kesin kapacağım, şöyle olacak, böyle olacak demenin bana herhangi bir faydası var mı? Ne faydası var? Gibi soruları kendimize sormalıyız. Yani o düşünceye olduğu gibi kapılmamak gerekiyor. Yapışmamak gerekiyor.
Zihnimize bu dönemde gereğinden fazla otomatik, spontan, yanlış, endişeli, kaygılı, depresif düşünceler hücum edecek.
Edecek.
Biz bunların farkına varıp gerçekçi, rasyonelde kalma, bir nevi Sokratik gibi düşün sorgulayıp gerçekte kalmaya çalışmamız lazım. Buna zihni terbiye et.
Evet.
Yani olanı olduğu riskiyle görmek. Üçüncü rahatlatmamız gereken şey duygu. Çünkü bu dönemde duygularımız da coşacak. Bedenimiz coştu, düşüncelerimiz hareketlendi, yoğun duygular bastıracak. Bu duyguları farkına varmak, kısmen yaşamaya müsaade etmek, normalleştirmek.
Normalleştirmek, yani böyle durumlarda işte kaygılı olmam normal, endişeli olmam normal.
Korkmam normal.
Normal.
Ya bunu bir düzeye kadar normalleştirmek. Olanın farkına varmak, bir düzeye kadar normalleştirmek. Bir düzeyde de akışına izin vermek. Bir düzeyde de paylaşmak.
Evet.
Ama bunları da makul sınırlar içinde yapmak. Eşimizin, dostumuzun, çocuğumuzun duygu paylaşımına da müsaade etmek. Onun akışına da müsaade etmek. Çünkü duyguları bloke ettiğimiz zaman korkan bir çocuğa korkma. Ne var bunda korkacak?
Korkacak bir şey yok dersek daha da çok korkutur.
Aynen öyle. Duygunun akışını kesiyoruz. Halbuki ona duygusuna eşlik ederek yerli yerindelik noktasını yakalamamız ve biraz da bu duyguyu boşaltmasını istememiz lazım. Ama abartılı bir duygusallık haline gelen kişiye de duygu kontrolü gerekli. Aşırıya giden şeyi de tekrarlayıcı bir şekilde duygu seli altında da kalmamaya çalışmamız lazım. İşte o düşünce ile duygu arasında zaten öyle bir bağlantı var. Duyguyu düşünceyi düzeltirsek duygu denetlenebiliyor. Bedeni düzenleyebilirsek duygu düzenlenebiliyor. Duygunun ifadesine biraz şey verebilirsek beden ve düşünce rahatlıyor. Bu üçünü zaten hep beraber
birbirine düşünürüz. Bağlı. Hep birbirine bağlı.
Duygu demek üçüncü şey, duygularımızın akışına bir izin vermek. Bedenimizi gevşetecek, rahatlatacaktık. Düşüncelerimizin terbiye edecektik. Duygularımızın farkına varıp akışına müsaade edip eşlik edip bir düzeyde, makul düzeyde kalmasına mücadele edeceğiz. Bir diğer şey, yapmamız gereken şey, uykuyu düzenlemek. Uyku önemli mesele. Çünkü fiziksel sağlığımız için de önemli. Sağlık Bakanlığı'nın kuralları içerisinde, 14. kuralın içinde uyku da var.
Evet.
Niye? Çünkü stres uykumuzu bozar. Uykumuz bozuk oldukça stres altında kalırız. Uyku bozukluğunun en önemli nedeni nedir? Zihnimize düşüncelerin, yoğun duyguların hücum etmesidir. Zihin aşırı aktive olduğu zaman uykuya dalamaz.
Evet.
O yüzden de bugünlerde uykularımızın bozulması, kalitesinin azalması normal gibi gözüküyor. Bir takım tedbirler. Bunun altın kuralı uyku hijyeni. Uyku hijyeninin altın kuralları ne? Birinci kural, sabah mümkün olduğu kadar güneş ışığıyla beraber erkenden kalk. Gece de makul saatte yatağa gir. Yani geceyi gece gibi yaşa. Gündüzü gece, geceyi gündüz yapma. Mesela bu dönemde evde kalma miktarları da artacağı için uyku düzeninde bozulma çok bekleyeceğimiz şeylerden biri.
Daha az yorulacağız, daha çok stres altında olacağız.
Uykuda. Çok büyük ihtimalle sanal dünyaya kaçacak birçok insan.
Evet.
Ve uyku uyanıklık döngüsü fena halde bozulacak. Zaten bozuluyor.
Evet, ben de onu soracaktım hocam. Yani şimdi mesela bu önlem açısından bu da eklenebilir mi? Yani şeye dikkat, telefon kullanımına dikkat, sosyal medya kullanımına dikkat. Yani doğrusu merak ediyoruz. sürekli böyle bir güncelleniyor çünkü bilgiler. Fakat farkında olmadan evde de çok kaldığımız dönemlerde gözümüzü o ekrandan ayırmazsak mesela, bunun da biliyoruz çok fazla internet medya, sosyal medya kullanmanın depresyon ve anksiyete ile ilişkisini biliyoruz. Çok kullanmanın şeyin ötesinde, yani oradan bir stres yükleneceğiz de onun ötesinde fazlaca bunlarla meşgul olmanın uykuyu bozduğunu, stresi etkilediğini biliyoruz. Ona da dikkat.
Yani uyku uyanıklık döngüsünü bozmamamız lazım. Doğaya uygun yaşamamız lazım. İnsanlar doğaya saygılı olmadığında ne olduğunu görüyoruz. Doğamıza saygılı olmamız lazım. Bir doktor değilsek, hastanede çalışmıyorsak, bir somut bir şey işimiz yoksa, doğal kaçınılmaz bir şey. Geceyi gece gibi, gündüzü gündüz gibi yaşamak lazım. Gece
fıtrata uygun,
gündüz fıtrata uygun yaşamamız lazım. O yüzden sabahları erken kalkmak altın kural. İki, yatağa zamanında girmek. İkinci kuralımız yatağa zamanında girmek. Uykuya dalma süreniz ne kadarsa, 20 dakika, yarım saat. Bunu aştığı zaman yatakta sağa sola döndünüz, uykuya dalamıyorsunuz. Yataktan çıkmak. Ve böyle sosyal medyaya, telefona, bir filme dalmak yerine bir kitaba dalmak. O da böyle çok akıcı olan, sizi alıp götürecek bir şey değil.
Mümkünse biraz sıkılacağınız bir kitap.
Evet. Ne zaman ki başınız eğildi, düştünüz. Tekrar yatağa girmek. Üçüncü kural, gündüz bir şekilde bir fiziksel aktivite makul içinde olmak lazım ki gece uykusunu düzenliyor.
Çok aşırı değil ama aşırı fiziksel aktivite de bozabilir.
Bozabilir. Kişiler kendilerinin uyku, gündüz uyumamak. Bir altın kural. Yani 12.30-1.30 arasındaki o kısa dönem dışında uyumamak. O uykunun, gece uykusunu bozuyor.
Evet.
Gece uykumuzu kaçıracak şeyler neyse biliyorsak, bazı insanlar daha yatkın oluyor, daha hassas oluyor.
Çaya, kahveye vesaire.
Neyse, sizi eğer bu bozuyorsa buna daha dikkat etmek. Çünkü bu dönemlerde düzgün uyku uyumak, bedenimizin fiziksel olarak güçlü kalması lazım. Uyku da güçlü kalma şekillerinden bir tanesi.
En önemlisi belki. Başka hocam, alınabilecek önlemler meselesinde.
Şimdi bir yandan öyle bir şey ki Feyzullah, gündelik hayata devam etmekle kendi başımıza kalma arasında bir denge. Şimdi bir yandan da hayatın devam etmesi gerekiyor. Çalışmamız gereken alanlar var. Yani çok kökten hayatın durmaması gerekiyor. Çalışmamız gereken yerde çalışmamız gerekiyor. Durmamız gereken yerde dur. Yani burada bir nevi böyle tamamen toplumun içe kapanması problem. Bir takım hizmetlerin devam etmesi lazım. O yüzden de hani böyle cesaretle akıllılık arasında bir denge kurup yapmamız gereken sorumlulukları yapıp, evde kalmamız gereken bir şey var ise kalmak, kaldığımız zaman da o gündelik ev hayatını bir şeye döndürmek. Mesela ne diyeyim, bu insana 3 ay götürecekse işte 3 ayda kendini diyelim ki geliştirecek bir şeye dönmek. Ne bileyim, eğitimini internetten devam ettirmek. Bu arada şu yeteneği, şu beceriyi kazanmak, şu dili öğrenmek, şunu okumak, yazmak. Hani bir böyle evde daha fazla kalma eğilimimiz olduğunda bir nevi ev disiplini yaparak yaşama tutunmak demektir bu.
Evet.
Bakın yani 80 yaşında dil öğrenmeye çalışmanın mantıksız bir tarafı yoktur, vardır. Mantıklı bir iştir ya. Yani. Böyle bir zamanda diyelim ki evde kaldığımızda o gündelik ev hayatını bir şekilde işlevsel hale getirmek.
Hızlı bir şekilde adapte olup.
Öğrenmekten, ibadet etmekten, işte ailenle vakit geçirmeye kadar, aktif vakit geçirmeye kadar bir dizi şeye dönüştürmen lazım. Eğitim atmosferine dönüştürmen lazım ki hani diyelim ki bu şeye benzer yani biraz böyle çok karın olduğu kış günleri vardır ya, köylüler, bazı köyler vardır böyle hayat durur orada 3 ay 5 ay. Sonra yoğun bir çalışma başlar. Yani bunu orada nasıl geçiniyorlarsa, 3 ay 5 ay nasıl vakit geçiriyorlarsa, bu 3-5 ayı o vakti geçirmek lazım.
Dikkatli olup böyle kapanıp sosyal medyada vesaire, internette çok fazla vakit geçirmektense ve anlamlı aktiviteler,
Bunun miktarını da dışarıda rutin hayata devam etmekle evde kalmak şeyinde hep devlet ve sağlık otoriteleriyle işbirliği içinde belirlenecek şeyler.
Evet, o talimatları, o tavsiyelere dikkat ederek.
Bir nevi dönemi gerekiyor. Yani şimdi diyelim ki şu anda gündelik hayata aktif devam etmek, herkes işini yapması gereken bir dönemde hemen çekilmek de yanlış. Artık yavaşlamamız lazım, durmamız lazım, kapanmamız lazım dediğimiz dönemde ısrarla devam etmek de yanlış. Yani bir nevi o virüse karşı önlemler hangi aşamada ise oradaki o talimata uygun davranmak lazım.
Evet.
En önemli şey bu.
Evet. Başka hocam, yapılabilecekler, alınabilecek önlemler psikolojik sağlık açısından, ruh sağlığı açısından.
Bu dönemde yani psikiyatrik ilaçlarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Gerektiğinde bedeninin uzun süreli bu anksiyeteyle, kaygıyla baş edemeyen kişilerde gerektiğinde ilaç tedavisine de devam etmeli. Yani zaten bir tanınız var, kullanıyorsanız bu dönemde bunu kesmemek. Eğer bu konularda diyelim ki beden, ruh sağlığınızda ciddi bir kaygı, ciddi bir depresyon, ciddi bir anksiyete,
uyku sorunları
haline gelmişse, bu açıdan da tıbbi yardım veya psikoterapi desteğini almakta fayda var. Yani bunlar biraz da eğer çok şey olursa online, internet üzerinden de yapılabilir.
Sanırım zaten hani bazı işte diğer ülkeler şu an karantina uyguluyorlar, insanlar sokağa çıkmıyorlar. Bir şekilde internet burada hem risk faktörü, sosyal medya diyoruz internet risk faktörü, ama bir taraftan da çok önemli bir işlev görüyor.
Mesela eğitim çok büyük ihtimalle başladı birçok üniversite.
Evet.
İnternet ortamında devam edecek.
Evet, çok daha güvenli olacak böylece.
Tabii. Bir dönem böyle sürdürmemiz.
Bir dönem böyle.
Sürdürmemiz gerekiyor. Terapilerin de bir kısmının biraz böyle sürdürülmesi gerekiyor.
Geri geldiğinde.
Hani o duruma bağlı. Şimdi şartlar neyse o. Yani bir bölgede hiç virüs örneği yok. Güvenli olduğu biliniyorsa
salgın, normal hayata düzenli devam salgın halinde etmek. Değil şu an. İşte tabii. Sağlık Bakanlığı, yetkililer vesaire sık sık açıklama yapıyorlar şeffaf bir şekilde. Böyle bir epidemik salgın durumu yok şu an ülkemizde. Kendi kendimizi durup dururken karantinaya almaya gerek yok.
Tam da bu yerli yerindelik.
Yerli yerindelik işte önemli. O yüzden talimatları, tavsiyeleri dikkatli dinlemek, uyanık olmak. Kaygılanacağız tabii ki, kaygılıyız. Hepimiz kaygılanabiliriz. Bu çok doğal, fakat aşırıya kaçmamak. Aşırı davranışlar ya da tam tersine aşırı kaçınmalardan, gereksinden de uzak duracağız. Neyse, rasyonel olan neyse onu yapma konusunda kendimizi hep böyle check edeceğiz. Böyle bir son olarak hani bir sıralamak gerekirse konuştuğumuz şeyler, hijyenin zaten baştan beri konuştuğumuz şey, bedeni sakinleştirebilmek, bunun için nefes, gevşeme egzersizleri çeşitli, bu anlamda bedeni rahatlatacak sakinleştirme egzersizleri, fiziksel aktivite, uykuyu düzene sokmak, düşünceleri terbiye etmek, düşünceler konusunda otomatik o olumsuz negatif düşüncelere karşı uyanık olmak ve onları sorgulayabilmek, kapılmamak, sosyal hayatı sürdürmek bir şekilde, o sosyal bağları güçlü tutmak, varsa hobilerimiz mutlaka bunlara devam etmek, hatta hobiler edinmek ben diyorum, yeni belki hobiler edinmek gibi önlemler en azından stresi azaltmada ve ruh sağlığını koruyucu anlamda ruh sağlığını geliştirmede önemli adımlar olabilir. Ama eğer bir ruhsal rahatsızlık var ise de, hele böyle dönemde tedaviyi aksatmamak, tedaviye devam etmek, ilaçları devamlı, düzenli kullanmak, doktorumuzla iletişim halinde olmak çok çok önemli. Çünkü zaten kaygılı olunan bir dönem, bu kaygıların artacağını varsayıyoruz. Buna da dikkat etmek, genel olarak ruh sağlığına dikkat etmenin bu maratonda, milletçe verdiğimiz bu maraton koşusunda, bu sınavda bizi daha iyi koruyacağını düşünüyoruz. Değil mi hocam? Peki, ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki programın da sonuna geldik. Bizden şimdilik bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle efendim. Sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.